Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ledunke rahme inneke entel vehhab. Allahumme ec'alni minet tevvabin ve ec'alni minel mutedahhirin. Pek muhterem kardeşlerim, değerli dinleyenlerim, En'am suresine gelmiş bulunuyoruz. Kur'an-ı Azimüşşan'ın 6. sırasında bulunan bir sure ve iniş sırası olarak da müfessirlerimizin beyanına göre 55. olarak inen sure. Bir başka özelliği, Mekke'de bir gecede topluca indirilmiş bir sure. Böyle baştan sona indirilmiş sure sayısı son derece azdır. Bir Fatiha suresi hakkında böyle bir bilgimiz var rivayetler çerçevesinde. Bir de bu En'am suresinin bir gecede indirildiği ifade edilir. Mekke'de indirilmiştir. Dolayısıyla Mekki bir suredir. Bazı alimlerimiz bunun 3 ayeti ya da 6 ayeti veya 2 ayeti gibi değişik muhtelif görüşler serdederek onların Medine'de indiğini söylemişlerse de genel kabul, daha doğrusu ayetlerin muhtevası, üslup özellikleri göz önünde bulundurulduğunda onların da Mekke'de inmiş olabileceği açıkça ifade edilebilir. Dolayısıyla bu En'am suresinin topluca bir gecede indirildiği ve vahiy katiplerine aynı gece yazdırıldığı üzerinde daha çok ittifak vardır demek mümkün. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan da bu sure ile ilgili En'am suresi bana toplu olarak indirildi. 70 bin melek tesbih ve hamdlerle bu surenin indirilişine eşlik etti şeklinde bir rivayet Efendimiz'den nakledilmektedir. Binaenaleyh bu surenin bir defada indirildiği görüşünü kabul edebiliriz. Bu sure yine Mekki surelerde olduğu gibi, yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'ye hicretinden önce indirilmiş olan surelerin genel özelliklerini ihtiva etmektedir. Tevhid burada hususiyle vurgulanır. Cenab-ı Hakk'ın birliği, azameti, kudreti, ilminin her şeyi kuşattığı, kudretinin her şeye yettiği sık sık vurgulanır. Öldükten sonra dirilişe dikkat çekilir. Yani itikadi konular ağırlıklıdır sure. En'am isminin bu sureye verilmesinde 136, 138, 139 ve 142. ayetlerde bu kelimenin geçmesi sebebiyledir ki kelimenin anlamı işte deve, sığır, koyun gibi evcil hayvanlar, ceylan, geyik ve benzeri yabani hayvanlar ve bir takım binek hayvanları anlamına gelen kelime, çoğul olarak bu anlamı veren bu kelimenin bu surede geçmesi sebebiyle hemen hemen hakkında ihtilaf yoktur ve hep En'am diye anıla gelmiştir bu sure. Surelerin tabi isimlendirilmesinde hangi şey etkili olmuştur? Bu tevkifi midir? Yani ilahi bir bildirim neticesinde mi böyle olmuştur? Yoksa içtihadi midir? Bu konu tartışılmış. Ancak surelerin genelde birden fazla manalar, isimleri söz konusu olması sebebiyle de daha çok içtihadi olduğu görüşü ağırlık kazanmış. Ancak bu içtihadi olması, yani Peygamberimiz ve ashabı tarafından bu şekilde isimlendirilmiş olmaları rastgele değil. O sureyi belirleyebilecek en nadir mesele neyse o sure içinde geçen, çoğunlukla o etkili olmuştur denilebilir. En'am suresine başlayalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî halagas semâvâti vel arda ve ce'alez zulümâti ven nûr. ثُمَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ Gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve nuru var eden Allah'a hamdolsun. Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve nuru var kılan Allah'a aittir. Durum böyleyken, ثُمَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ Ancak kafirler, bu hakikati görmezden gelenler, bu hakikati kabul etmeyenler, bir şekilde inkarda inat edenler, Rablerine bir takım ortaklar, ona denk ortaklar tutmaya devam ediyorlar. Efendim hamd, Yüce Rabbimizin her türlü övgüye layık olması. Bütün hamdler ona ait. Bütün övgüler ona ait. Eğer bir şeyin övülmesi güzelliğinden dolayı ise ya da kemalinden dolayı ise ya da çok yüce, şerefli, azametli olmasından dolayı ise bunların hepsinin kaynağı Yüce Rabbimizdir. Öyleyse varlık aleminde methedilecek, övülecek yegane varlık Cenab-ı Hak'tır. Diğerleri ariyeten, tabiri caizse emaneten, vekaleten bir övgüye mazhar olabilirler. O güzellik onlarda tecelli ettiği için. O güzelliğin yaratıcısı, o kemalin, olgunluğun yaratıcısı, o azametin, o ulviliğin var edicisi Cenab-ı Hak olması hasebiyle bütün güzellikler ona ait ve bütün övgüler de hakikatte yalnız Allah'a aittir. Cenab-ı Hak işte bu sırra adeta dikkat çekerek Elhamdülillahillezî buyurarak o gökleri yaratan, yeri yaratan Allah'ın en büyük övgüye layık olduğuna dikkat çeker. İnsan ufacık bir şey yaparsınız, ufacık bir ev yaparsınız. Evi bir de güzel yaptıysanız, ustaysanız mesela bir insanlar sizi methederler, överler. Ama yaptığınız küçücük bir evdir. Veya efendim dünyanın işte ne bileyim şu harikaları bu harikaları dediğimiz şeyler bakıldığı zaman belki bir sanat harikası diye gördüğümüz bir camidir, bir köprüdür ve benzeri yapılardır. O insanların övülmesine bir şekilde sebep oluyor, vesile oluyor. Fakat düşünün ki bütün gökleri bina eden Allah, hem de direksiz bina eden, o cesim varlıkları, büyük varlıkları gökyüzünde tesbih taneleri gibi müthiş bir düzen ve nizam içerisinde hem kendi etraflarında hem de efendim daha büyük galaksiler içerisinde kendi yörüngelerinde o dönen varlıkları, daha bunlar belki keşfedilen varlıklar, bunları yaratan Allah nasıl bir övgüye layıktır? İşte efendim 40 metrelik, 33 metrelik genişlik çapında bir kubbeyi tutturabilmek büyük maharet deniyor. Ama şu koskoca, uçsuz bucaksız gök kubbeyi bir tavan gibi üstümüzde tutan Mevla'nın azameti yanında bunların sözü edilebilir mi? İşte Yüce Rabbimiz Elhamdülillah derken ve bize bu mesajları verirken bize adeta şu aleme bir bakmamızı, şu göklere bir nazar etmemizi, onların güzelliğine, büyüklüğüne bakarak, ibretler alarak Rabbimizin belki huzurunda, gıyabında onu sürekli hamd etmemiz gerektiğini sanki hatırlatır Rabbimiz. Evet, hem gökleri yarattı Allah en azametli bir şekilde, künhünü daha mahiyetini insanoğlu henüz keşfedebilmiş değil. Herhalde bildikleri bilmediklerin yanında deryadan bir damla mesabesinde bile değil. Bildikleri bile sürekli değişiyor. Dün bildikleri efendim bugün yanlış çıkabiliyor. Dolayısıyla cahiliz esasen. Şu gök kubbe hakkında bilgimiz, yıldızlar hakkında, galaksiler hakkında, burçlar hakkındaki bilgimiz, kara delikler hakkındaki bilgilerimiz son derece sınırlı teorilerden, kanaatlerden ibaret. Böyle olmasına rağmen bile hepimizi hayrete düşüren nice nice efendim sırlar var. Bir de yeryüzünü yarattı diyor. Gökleri yarattı, bir de yeryüzünü yarattı. yeryüzünü bir beşik gibi efendim yarattı. Üzerinde kolayca yaşanılabilecek bir yerküre olarak var etti. Toprağıyla, taşıyla, suyuyla, deniziyle, havasıyla efendim şu bütün varlıklar için, özellikle insan için, hayvanat için son derece bereketli topraklar ve yine sular lütfederek böyle bir yeryüzü ikame etti Rabbimiz. Bu yeryüzü ne büyük bir mucize. Bakıldığı zaman dağlar ne azametli kazıklar öyle. Deryalar, okyanuslar nasıl oluyor da efendim bu yuvarlak dünyamızda bu böyle bir sistem düzenli bir şekilde milyarlarca yıldır belki devam edip gidiyor. Hem kendi etrafında dönüyor, hem güneş sisteminin etrafında tur atıyor, hem de büyük bir hızla tur atıyor ve siz savrulup gitmiyorsunuz. O atmosferiyle nasıl dönüyor? Gerçekten insan olarak Cenab-ı Hakk'ın verdiği aklımızı, idrakimizi bu ibret levhalarına ne kadar yönlendirebilirsek o kadar Cenab-ı Hak karşısında bizim kulluğumuz, efendim mahfiyetimiz, ubudiyetimiz güzelleşecek, derinleşecek ve yüreğimiz Allah dedikçe daha da efendim ürperecek. Sadece gökleri ve yeri var etmiş değil, bunların içindekileri de var eden O ve vecale zulümati ve nur ve nice nice karanlıklar ve nur halk etmiştir. Efendim karanlık ve aydınlık da tarih boyunca bütün insanlığın dikkatini çekmiştir. Hem maddi karanlıklar, maddi aydınlıklar önemlidir. Hem manevi karanlıklar, manevi aydınlıklar önemlidir. Manevi nurlar önemlidir. Burada zulümat, karanlıklar anlamına gelen zulümat kelimesinin çoğul kullanılması, aydınlık anlamındaki nur kelimesinin tekil kullanılması hakkında da alimlerimiz şöyle güzel tevillerde bulunmuşlar. Zulümat genellikle efendim itikadi bozukluklar, inanç bozuklukları, amel bozuklukları, işte ahlaki yozlaşmalar, bunların hepsi karanlık olarak nitelenir. Ve peygamberlerin gönderiliş maksadı olarak, kitapların indiriliş maksadı olarak da Rabbimiz insanları zulümattan nura çıkarmaları için gönderildiklerini, indirildiklerini ifade eder. Öyle olunca buradaki zulümatı hakikaten manevi anlamda anlamak da mümkün. Ancak maddi anlamda anlamak da uzak değil. Yani onu da anlayabiliriz. Kolay değil. Biz bir odayı aydınlatabilmek için baktığınız zaman efendim kaç tane lambaya ihtiyacınız var? Elektriğe ihtiyacınız var. Bir sisteme ihtiyacınız var. Fakat şunu düşünelim. Şu alemi Yüce Rabbimiz nasıl böyle geceyi gündüzden, gündüzü geceden çıkararak bazen aydınlatıyor, bazen karartıyor. Bu ne büyük bir efendim kudrettir. O güneşin varlığı ne büyük bir Cenab-ı Hakk'ın ikramı ilahisidir. Şu yer küreyi hangi elektrikle aydınlatabilirsiniz? Ne kadar aydınlatabilirsiniz? İşte bir şehri aydınlatmaya çalışıyorsunuz. Bunca elektrik üreten mekanizmalarınız var. Ancak yine köşe bucak her yer karanlık. Pırıl pırıl aydınlatamıyorsunuz. Ancak ta belki milyonlarca kilometre ötede bir adeta bir gök lambası, gök kandili halinde bize ışıklarını ve ısısını gönderen Allah'ın lütfuyla, keremiyle o güneş baktığınız zaman nasıl bir aydınlık veren büyük bir nimettir. Gece ne büyük bir nimettir. Sürekli gündüz olsaydı insanlar huzur bulabilirler miydi? Ya da sürekli gece olsaydı. Öyleyse bu geceleri ve gündüzü halk eden Rabbimiz ne yücedir. Yine zihinlerimizi, akıllarımızı, gönüllerimizi gönderdiği mesajlarla aydınlatan, bizim aklımıza, kalbimize yön gösteren, o nuruyla yön gösteren, iman nuruyla yön gösteren, ayetlerle yön gösteren Allah, şayet bize bu lütfu, bu ikramı vermeseydi, insanoğlu gerçeği nasıl bulabilecekti ki? kendini nasıl izah edebilecekti? Yarını, öldükten sonrasını nasıl bilebilecekti? İlişkilerdeki adaleti nasıl sağlayabilecekti? İşte insanoğlu Allah'ın bu karanlıkları ve nuru, aydınlığı var etmesindeki sırrı da anlamakla mükellef. Bunu ne kadar anlayabilirsek şükrümüz o kadar artacak. Rabbimizin azameti karşısında kendi hiçliğimizi, tevazuumuzu daha iyi idrak edeceğiz. Öyleyse surenin elhamdülillah diye başlaması çok ibretlidir ve kula düşen sürekli hamd halinde yaşamaktır. Zira her an Yüce Rabbimizi hamd edebilecek o kadar güzellikler, o kadar harikalar, o kadar bedi tablolar ve sanatlar gören insan için sergileniyor ki, öyle bir kainat vitrini önümüze serilmiş ki, o vitrini her seyredişte, her duyuşta, her hissedişte Cenab-ı Hakk'a karşı hamd duygularının kabarması, dile gelmesi lazım. Bütün bunlar gerçekken ثُمَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ sonra inkar edenler kalkıyorlar, Allah'a bir takım denkler, ilahlar, putlar iddia ediyorlar. Allah'la beraber bir takım böyle putlar icat ediyorlar. هُوَ الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَى اَجَلًا O öyle Allah ki sizi bir çamurdan yarattı. Sonra bir ecel tayin etti. Eceline hükmetti. Yani ecel bir şeyin süresinin belirlenmesi. Özellikle de sonunun netleştirilmesi anlamında bir kelimedir. Allah sizi topraktan yarattı. Yani Mekke toplumuna o ahireti inkar eden, hani eline kurumuş efendim kemikleri alıp şöyle ufalayarak toz haline getirdikten sonra bunları yeniden kim diriltebilir diye soran, o aklını çalıştırmayan, idrakini çalıştırmayan, o kendi cehaletinde boğulmuş kimselere yönelik Cenab-ı Hak sizi topraktan yaratan Allah'tır. Yani Adem Aleyhisselam atanız olarak, ki siz de kabul ediyorsunuz ki Mekke müşrikleri de bunu kabul ediyorlardı esasen. İbrahim Aleyhisselam'dan gelen o dinin yansımaları onlarda yine inanç olarak bir boyutuyla devam ediyordu. Ama onlar o dini zaman içerisinde bir şekilde yozlaştırdılar. Ama belli şeyleri kabul ediyorlardı. İnsanın topraktan yaratıldığını, ilk varlık olan Adem Aleyhisselam'ın, yani insan olarak atamız Adem Aleyhisselam'ın topraktan yaratıldığına dair inançları vardı. Madem ki siz Adem Aleyhisselam'ın topraktan yaratıldığını siz de kabul ediyorsunuz, öyleyse nasıl oluyor da toprak olduktan sonra yeniden diriltilmeyeceğinizi söyleyebiliyorsunuz anlamında, sanki Mekke müşriklerine yönelik böyle bir tenkit var burada. Evet, insanın hem atası, ilk atası Adem Aleyhisselam topraktan yaratılmış. Esasen kıyamete kadar gelen insanların da hepsinin mayası topraktan oluşuyor. Öyle değil mi efendim? Yiyip içtiklerimiz bir şekilde bize, vücudumuza hücreler olarak dönüşüm gerçekleşiyor. Oradan işte insanın bir şekilde varlığına vesile olan o bir damla su oluşuyor. O bir damla su zaman içerisinde yine topraktan yenilen besinlerle beslene ete kemiğe bürünüyor. Cenab-ı Hak ona bir ruh nefettikten sonra, ruh üfledikten sonra da bir canlı olarak, bir insan yavrusu olarak dünyaya geliyoruz. Öyleyse her birimiz aslında sadece Adem Aleyhisselam değil, bütün kıyamete kadar gelecek olan bütün fertler yine topraktan bir şekilde mayalanıp geliyorlar. Yine bir çamur oluşuyor adeta. O çamurdan teşekkül edip geliyoruz. Cenab-ı Hak yaratılışın başlangıcına, nereden oluştuğumuza sık sık dikkat çeker. Burada dikkat çekmesi hem insanın geldiği yeri unutmaması ve nasıl böyle bir adam kılığına geldiğinin sürecini doğru değerlendirmesi ve bunu yapanın Allah olduğunu sürekli hatırlaması için bu Yüce Rabbimizin sürekli kullarını hatırlatmasıdır. Evet, odur sizi topraktan yaratan. Sonra ona bir ecel tayin ediyor. Ne kadar yaşayacak bu? Son nefesini ne zaman verecek? Allah buna hükmediyor. O saat gelince de işte ne bir saat öne alınıyor, ne bir saat geciktirilebiliyor. Her şeye bir müddet tayin ediyor Cenab-ı Hak. O insana da bir ecel tayin ediyor. Ve ecelun müsemmen indehu. Bir de kendi katında belirli bir ecel var. Buyuruluyor. Bu ikinci ecel hakkında müfessirlerimiz farklı izahlarda bulunmuşlar. Diyorlar ki birinci olarak kastedilen ecel insanın ömrüdür. İnsan ömrü. İkincisi ise kıyametin süresidir. Yani varlığın, kainatın ecelidir tabiri caizse. Bir böyle izah yapan alimlerimiz var. Bir de bu ikinci eceli, o diyorlar insan ölümünden o diriliş gününe kadar olan süreç. Buna da ecel tabir ediliyor. Kabirde ne zaman, ne kadar kalacağız bunu bilemiyoruz. Belki insan ömrü sonlanınca, normal dünya hayatı sona erince başka insanlar bir şekilde onun ecelinin ne olduğunu öğrenmiş oluyorlar. Ama ve ecelun müsemmen indehu, diğeri belirli Allah tarafından bilinebilen, sadece onun tarafından bilinebilen ecelimiz ise insanlar tarafından, diğer bir varlık tarafından şimdi bilinemiyor. Onun için onun katında o ecelin ne kadar olduğu, bu bakımdan onu daha çok ya kıyametin ne zaman kopacağı işte bilinemeyeceğinden, ki Yüce Rabbimiz onun da ilminin ancak kendi katında olduğunu beyan eder. Öyleyse derler bu kainatın ecelidir. Veya işte yine insan söz konusu olduğunda insanı öldükten sonra ikinci bir dirilişe kadar ki olan o kabir hayatı, berzah alemindeki ecelidir demişlerdir. Sonra ثُمَّ اَنْتُمْ تَمْتَرُونَ, siz ise hala şüphe edip duruyorsunuz. Yani neden şüphe ediyorsunuz? ثُمَّ اَنْتُمْ تَمْتَرُونَ, böyle bir Allah'tan şüphe ediyorsunuz. Ya da böyle bir efendim Cenab-ı Hakk'ın size verdiği haberlerden şüphe ediyorsunuz. Ahiretten şüphe ediyorsunuz. Öldükten sonra dirilmekten şüphe ediyorsunuz. Hakikatlere dair gönlünüzde netlik yok. Allah'ın gücüne, kudretine efendim neredeyse şüpheyle yaklaşıyorsunuz. İşiniz gücünüz sürekli bir şüphe içinde olmak, şüphe içinde yaşamak. Halbuki sizi topraktan yarattığını siz de biliyorsunuz. Ve her bir varlığa bir ecel, bir süre konulduğunun siz de şahidisiniz. Nitekim atalarınız, babalarınız, belki çocuklarınız, eşleriniz işte gözünüzün önünde ölüp ölüp gidiyor. Siz de bir gün öleceksiniz diyerek adeta Yüce Rabbimiz hala niye şüphe edip duruyorsunuz dercesine o Mekke toplumundaki müşrikleri sarsıyor. Ve huvallahu fissemavati ve fil ard. Göklerde de yerde, göklerde ve yerde Allah odur. Allah odur, ilah odur. Yani mabut, kendisine kulluk yapılabilecek, ibadet edilebilecek, önünde eğilecek yegane varlık Allah'tır. Göklerde de öyledir, yerde de öyledir. Yani siz yerde yaşıyorsunuz şimdi. Evet, bu yerde hakimiyet Allah'ındır ve bu yerin mabudu odur. Yarın göklere yol bulursunuz diyelim. Yarın farklı hayat emareleri taşıyan yıldızlara da gitseniz orada da Allah'ın kulu olacaksınız. Orada da Allah odur çünkü. Başka Allah yok, başka ilah yok, başka tanrı yok. Yegane ilah odur. Göklerde de odur, yerde de odur. يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ, o Allah sizin gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı da bilir. Sırrınızı da bilir, açığınızı da bilir. Yani görünen tarafınızı da bilir, görünmeyen taraflarınızı da bilir. وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ, ve ne yapıp ettiğinizi de bilir Allah. Ne kazandığınızı bilir. Günah mı kazanıyorsunuz, sevap mı kazanıyorsunuz, faydalı bir şey mi yapıyorsunuz, zararlı bir şey mi yapıyorsunuz, ifsada mı çalışıyorsunuz, ıslaha mı çalışıyorsunuz? Bütün bunlar Cenab-ı Hak nazarında bilinen şeylerdir. Allah'tan hiçbir şey gizli değildir. وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ, illa kânû anhâ mûridîn. Onlara Rablerinin ayetlerinden ne zaman bir ayet gelse hemen o ayeti görür görmez yüz çevirirler. O ayeti duyar duymaz yüz çevirirler. Yani bir ayet gelmeye görsün. Ayet nedir? Ayet Cenab-ı Hakk'ın azametini, varlığını ifade eden bazen sözdür, bazen kainattaki işaretlerdir, alametlerdir. Ama burada daha çok belki ilahi ayetler, mesaj olarak gelen, sözlü olarak gelen ayetler kastedildi de ifade edilebilir. Fakat Kur'an'da ayet dendiği zaman sadece Kur'an ayetleri ve benzeri ayetler değil, aynı zamanda kainattaki varlık ve hadiseleri de Kur'an ayet olarak bize bildirir. Dolayısıyla kendilerine ne zaman bir ayet, Rablerinden bir ayet gelecek olsa hemen ondan iraz ederler, yani yüz çevirirler. Neden böyle yüz çevirirler? Ya işlerine gelmez yüz çevirirler. Yani o ayet keyiflerini bozacaktır. Veya gözleri perdelidir. Efendim, kulakları hakikaten bir şekilde manen kapalıdır. İşitmezler mesela, hakikati işitmezler. Çünkü işitmeye irade ortaya koymayınca ya da görmek için bir istek oluşmayınca görmez insan. Geçer gider de görmez. Nice nice mucize çapında ayetleri görmez. Bu ayetlerden kasıt şu da olabilir demişlerdir müfessirlerimiz. Mucizelere de ayet denir. Yani peygamberin elinden zuhur eden mucizeler de ayet sayılır. Yani peygamber kendilerine ne kadar mucize de getirse, yani onu da saymazlar adeta. İşte birazdan gelecek. Bu sihirdir derler, büyüdür der geçerler. Demek ki insanoğlu bir şeyi kabul etmemeye şartlandı mı, böyle inat etmeye başladı mı, objektiflikten kurtulup tabiri caizse bir subjektif bir noktaya kilitlendiği zaman hiçbir şeyi görmez, hiçbir şeyi duymaz. Cenab-ı Hak da bu gerçeğe dikkat çekiyor. Rablerinden ne zaman bir ayet gelse, Allah'ın ayetlerinden bir ayet onlara gelecek olsa hemen ilk yaptıkları şeyi yüz çevirmek. Yani ilk yapılacak şey bu değil. İlk yapılacak şey önce kulak vermek. Sonra anlamaya çalışmak. Eğer bu anlamda müsbet, pozitif anlamda bir yaklaşım sergileseler, o ayet onları doğruya götürecek. Cenab-ı Hakk'a götürecek. Ama direkt yüz çevirince, tabiri caizse burun çevirince, kafasını öbür tarafa çevirince, sırtını çevirince o ayet işlem yapmıyor. O ayet tabiri caizse içinizde bir operasyon yapmıyor. Yüreğinizde bir operasyon yapmıyor. Zihin dünyanız, kalp dünyanız o ayetle aydınlanmıyor. İşte kafirlerin, müşriklerin durumu bu. Fakat kezzebû bil hakkı lemmâ câehum. Muhakkak ki onlar, o kafirler, hak kendilerine gelince yalanladılar. Yalan saydılar. Yani onun gerçekliğini kabul etmediler. فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ اَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِعُونَ. Fakat o alay ettikleri şeylerin haberleri kendilerine bir gün gelecek. Hem de çok uzak olmayan günde onlara gelecek o haberler. Alay ettikleri o mesajlar, o mesajların efendim muhtevası onların bir şekilde başına gelecek bu. Onu görecekler. Onunla karşılaşacaklar, onunla yüzleşecekler buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani ne zaman yüzleşecekler? Efendim, evet, kıyamete dair haberleri ölünce görecekler. Ama İslam'ın izzetini gerçekleşeceği günleri de görecekler. Çünkü Cenab-ı Hak vaat etti, peygamberine vaat etti. Onların başarılı olacaklarını vaat etti. İnkar edenlerin kaybedeceklerini efendim ifade etti. Bu haberleri de onlar görecekler. O dirilişin olmayacağını söylüyorlardı. Yarın dirildiklerinde o yalanladıkları şeyin, alay ettikleri şeyin nasıl gerçek olduğu haberini de görecekler. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor adeta. Ayetlerin taşıdığı o muhteva, o içerik, o haberler hepsi gerçek. Ama hepsi gerçek. Fakat bugün siz o gerçekliği yalan sayıyorsunuz. O gerçeklikle adeta alay ediyorsunuz. Ama yarın bunların hepsini tek tek görecek, bilecek ve pişman olacaksınız. Fakat iş işten geçecek. Evelem yarav kem ehlekna min kablihim min karnin. Onlar görmediler mi, bakmıyorlar mı? Kendilerinden önce nice nesilleri biz helak etmişiz. Nicelerini helak etmişiz. Hem de öyle nesiller ki onlar. Mekkennâhum fil ard mâ lem nümekkil lekum. Onlara biz yeryüzünde öyle imkanlar, öyle iktidarlar vermiştik ki onları size vermedik henüz. Yani sizin elinizin altında olan imkanlardan, efendim, sizin iktidarınızdan, zenginliğinizden çok daha ilerisi onlara verilmişti. Ve ersalne sema aleyhim midrara ve onların üzerine bol bereketli yağmurlar da göndermiştik. Yani adeta göğü onların üzerine indirmiştik. Gökyüzü bütün nimetleriyle onların üzerine sağanak gibi yağıyordu adeta. Burada ve ersalne sema göğü gönderdik buyuruyor Cenab-ı Hak. Müfessirlerimiz buradan maksat, buradaki semadan maksat yağmurdur demişler ama belki bunu şöyle de anlamak mümkün. Hakikaten göğü onların üzerine gönderdik bir şekilde demek. Yani yukarıdan inecek nimet namına ne varsa biz onların üzerine nimetlerimizi döktük demek. Bizim görüp bildiğimiz, bilmediğimiz gökyüzünden nice rızıklar iniyor. Ve fis semai rızkukum buyurur Cenab-ı Hak. Sizin rızkınız göklerdedir. Öyleyse gökteki rızık sadece yağmurdan ibaret değil. Evet, yağmur büyük bir nimet ama daha nice nimetler yeryüzüne indiriliyor. Biz onların bir kısmını belki keşfettik ama birçoğunu da daha keşfetmedik. Rabbimiz öyle buyuruyor. Bak, nice toplulukları, nice nesilleri biz helak ettik. Ayet-i kerimede ifade edilen karın kelimesi hem yüzyıl, asır anlamına gelir, uzun bir süre anlamına gelir. Hem de bir kuşak, bir nesil anlamına gelir. Dolayısıyla burada daha çok efendim müfessirlerimiz yüzyıldan ziyade nesil, kuşak, nice kuşaklar, nice nesiller, nice kavimler helak ettik anlamını vermişlerdir. Ki biz o kavimleri diyor çok daha imkanlı kıldık, çok daha muktedir kıldık. Nimetler daha fazlaydı onların. Zenginlikleri daha fazlaydı. Ve cealne el enhara tecri min tahtihim. Hatta biz nehirleri onların altlarından akıtıyorduk. Efendim, köşklerinin altlarından ırmaklar akıyordu. Fe ehleknahum bi zunubihim. Ama biz onları günahları sebebiyle helak ettik. Hatta günahlarıyla gömdük onları. Günahlarıyla helak ettik. Ve enşe'na min ba'dihim karnen aharin. Sonra da onlardan sonra yeni başka başka nesiller inşa ettik, gönderdik, halk ettik, yarattık. Öyleyse burada yine bir tehdit var. Ey Mekke müşrikleri, ey bu mesaja kulak verenler, bir şekilde dinleyenler, haberdar olanlar, kendi gücünüz, kudretiniz, zenginliğiniz ne olursa olsun, şunu unutmayın. Allah, eğer siz onun emrine uymayacak olursanız, onun emrine uymayacak olursanız sizi de helak eder, sizin de yerinize başka kavimler, başka nesiller getirir. Ayağınızı denk alın diye adeta Rabbimiz burada uyarır. Fe ehleknâhum bidunûbihim, yani onları biz günahlarıyla, günahları sebebiyle, vesilesiyle helak ettik ifadesi aslında bir şeyi daha bize belki öğretiyor. Her bir günah, her bir günah eğer tevbe edilmeyecek olursa, tevbe ile tedavi edilmeyecek olursa, fert işliyorsa bu günahı, o fertte bir helaki başlatıyor, öyle diyelim. Toplum işliyorsa o toplumda bir çürüme başlıyor. Yani her bir günah bir çürütücü, yok edici bir virüs gibi, bir hastalık virüsü gibi bünyeye dahil oluyor. Öyle olunca ilahi ayetlerin gereği yerine getirilmediği her durumda helake doğru bir şekilde yuvarlanış söz konusu demektir. Nitekim Ankebût suresinde Cenab-ı Hak 40. ayette buyurur ki biz bu topluluk ve kişilerden her birini günahları yüzünden kıskıvrak yakalayıverdik. Kiminin üzerine taş yağdıran bir kasırga gönderdik. Kimini o korkunç çığlık yakaladı. Kimini yerin dibine geçirdik. Kimini de suda boğduk. Allah böyle yapmakla kesinlikle onlara zulmetmedi. Lakin onlar kendi kendilerine zulmettiler. Demek ki insan belayı çekiyor üzerine. Yani nasıl rahmeti çeken ameller ilahi füyüzatı, rahmeti kulun üzerine, gönlüne doğru çeker. Bir topluluk Allah'ın emirleri çerçevesinde bir hayat sürer, takvaya yaklaşırsa, nasıl yerin ve göğün bereketleri o topluluğun üzerine çekilirse, aynı şekilde eğer günah merkezli bir yığılma meydana geliyorsa adeta, yığınlar işte günahın içerisinde yüzmeye başladıysa, oraya da bela ve musibetler çekiliyor efendim. Bir şekilde içeride orada bir negatif enerji birikimi oluşuyor. Menfi enerji birikimi oluşuyor. O da belayı ve musibeti çekiyor. Öyleyse bu sırra dikkat etmeli. Gerek ferdi hayatımızda, gerekse içtimai toplumsal hayatımızda bela ve musibetleri üzerimize çekecek günahlara karşı uyanık olmalı. Birbirimizi uyarmalı belki. Emri bil maruf ve nehy anil münker önemli. Yani ferdin tek başına işlediği günahlar sadece onu bağlamıyor. Topluma da bir takım bela ve musibetlerin inmesine sebep oluyor. Öyleyse fertler birbirini günahlardan alıkoyma, arındırma noktasında da ciddi bir vazifeyle kendilerini görevli bilmeliler. 7. ayet: Velev nezzelne aleyke kitaben fi kırtasın. Ey Nebi Zişan, şayet biz sana böyle kağıda yazılmış bir kitap indirmiş olsaydık, yani böyle yazılmış bir kitap şeklinde indirseydik vahiyleri, felemesuhu biyedihim, ve onlar elleriyle ona dokunmuş olsalardı, legalellezine keferu, yine o inkarlarında inatçılar, inkarlarında ısrar edenler var ya, diyeceklerdi ki in hâzâ illâ sihrun mübîn. Yahu bu apaçık bir büyüden, sihirden ibaret bir şey diyeceklerdi. Yine kabul etmeyeceklerdi buyuruluyor. Nitekim bunu da zaten istediklerini, böyle bir kitap gelsin diye talep ettiklerini Kur'an bize haber verir. Gökten kendilerine okuyacakları bir kitap getirmesini ister. Mesela İsra suresi ayet 93'te bu istekleri dile getirilir. Cenab-ı Hak buyuruyor ki biz bunu diyor sana vahiy şeklinde gönlüne Cebrail vasıtasıyla değil de bir kitap olarak indirseydik kafirlerin diyeceği şey yine aynıydı. Yani bu bir sihir, bu bir büyü. Gözümüz işte bir şekilde aldatılıyoruz. Gözümüz yanıltılıyor diyerek bunu inkar edeceklerdi. Ve galu, ve yine onlar şöyle söylerler. Levla unzile aleyhi melek. Yahu onun üzerine bir melek inmeli değil miydi? Yani evet, bir melek iniyordu. Peygamberimize Cebrail vasıtasıyla geliyordu. Ama onlar o meleği göremiyorlardı. Gözleri buna müsait değildi. Ve sünnetullah, Cenab-ı Hak o melekleri çok azametli yaratmış. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile sadece iki defa o meleğin gerçek mahiyetini görmüş. Hatta bir görüşünde de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam neredeyse bayılmış. O derece azametli bir varlık olarak melek. Yani insan, sıradan insanın görebileceği bir şey değil. Ve diyorlar ki işte onun üzerine bir melek gelmeli değil miydi? Velev enzelna meleken lekudiyel emru thumme la yunzarun. Cenab-ı Hak buyuruyor ki şayet biz bir melek indirseydik, o zaman zaten iş bitmiş olurdu. Onlara mühlet de verilmezdi. Bir daha bakılmazdı onlara. Yani meleğin inmesi çoğu zaman, meleğin indirilmesi, Cenab-ı Hakk'ın bir melek göndermesi, insanlara, topluma göndermesi, çoğu zaman o toplumun helaki için göndermiştir. Nitekim Kur'an-ı Azimuşşan'da yine anlatılır. Lut'u aleyhisselama gelen meleklerden bahsedilir. İşte o topluma helak için gelmişlerdir. Ya da şöyle, o melek gelirse zaten iş biterdi. Yani siz ayılmayacak derecede belki heybetinden korkarak can verecek bir konuma düşebilirdiniz. Lakudiyel emr, iş biterdi. Ya da şöyle de anlaşılmış. Eğer melek gelseydi zaten, öyle bir melek olarak gelmiş olsaydı, neticede o ona inanmak sizin için bir mecburiyet hasıl edecekti. Zaten sizin yaşamanızın bir anlamı da kalmayacaktı. Zira imtihan sırrı bitecekti. Yani değişik şekillerde yorumlanabilir. Fakat daha çok eğer biz bir meleği indirsek onların zaten işi bitmiş olurdu. Yani yapılacak bir şey olmadığı zaman artık nihayette melek iner. Çoğu zaman da helakle sonuçlanırdı. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا Eğer biz peygamberi melek kılsaydık ya da bir meleği elçi olarak gönderseydik, لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا Onu da böyle adam kılığında gönderirdik diyor Cenab-ı Hak. Çünkü yeryüzünde yürüyenler insanlar ve insanlara gönderiliyor. İnsanlara bir başka varlık değil. Kendi cinslerinden birini elçi olarak Cenab-ı Hak gönderiyor. Zaten melek bile göndersek yine onu adam kılığında gönderecektik. وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ Onlar da şüphe duydukları şeyi yine şüphe duymaya devam edeceklerdi. Biz onlara öyle bir şüphe duygusunu yine yüklemiş olacaktık. Yani şu anlamda onu zaten yine insan şeklinde görecekleri için tekrar diyeceklerdi ki bu nasıl şey, elçi, peygamber, bizim gibi bir adam gibi bakacaklardı. Yine şüpheye düşeceklerdi. Yine onun okuduğu ayetlere sihir diyeceklerdi. Aynı şüphe onlarda yine devam edecekti. İçine düştükleri şüpheye yine düşürmüş olacaktık biz onları, buyuruyor Cenab-ı Hak. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا Evet, biz onu melek kılsaydık, onu adam kılığında kılardık ve onları şüpheye düştükleri şeyde yine şüpheye düşürmüş olurduk. وَلَقَدْ اِسْتُهْزِئَ بِرُسُولٍ مِنْ قَبْلِكِ Senden önce nice peygamberlerle alay edildi. Andolsun böyle oldu diyor Cenab-ı Hak. Yemin olsun ki senden önce de nice peygamberlerle, birçok peygamberle alay edildi. فَحَاقَ بِالَّذ۪ينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِعُونَ Fakat o alay edenler, alay ettikleri şeyler tarafından kuşatıldılar. Yani alay ettikleri o gerçekler, o alay edenleri dört bir yandan kuşatıp mahvetmişti. Korkma diyor Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem adeta, mahzun olma. Seninle alay ediyorlar diye kendini böyle efendim helak eder derecede üzme. Çünkü alay edilen, yalanlanan sadece sen değilsin ey Nebi-i Ekrem. Senden önce birçok peygamberin başına benzer şeyler geldi. Onlar da kavimleri tarafından alay edildiler. Ancak alay edenleri alay ettikleri şeyler kuşattı sonunda. Evet, bir şekilde kuşattı. Nitekim o Mekke müşrikleri de alay ettikleri gerçekler tarafından kuşatıldılar. Çok çileler çekildi ama netice itibariyle galip gelen Allah'ın Resulü, müminler ve ilahi hakikatler oldu. Tarih boyunca da bu böyle olmuştur. Evet efendim, Yüce Rabbimiz peygamberlerine karşı, rasullerine karşı, ilahi hakikatlere, ayetlere karşı kör ve sağır gibi davranan değil, büyük bir saygıyla, tazimle, kulak verip, gönül verip, ibret alan, öğüt alan ve kendisine bir hayat reçetesi olarak, hayat şifası olarak kabul eden salih ve sadık kullarından kılsın cümlemizi. İlahi ayetleri ve elçileri her çeşit efendim yalanlama, küçük görme gibi illetlerden de cümlemizi muhafaza buyursun. Cenab-ı Hakk'a emanet olunuz efendim.